Cemile.
Ayrım 2.
Cemile türkü söylemeyi severdi. Büyüklerinin yanındayken bile hiç çekinmez, türkü mırıldanırdı. Köyümüzde gelinlerin böyle davranması olacak şey değildi tabii. Ama iki kaynana da Cemile'nin zamanla durulacağını söyleyerek ses çıkarmazlardı. Gençliklerinde kendileri de öyle yapmamışlar mıydı? Bana kalırsa dünyada Cemile'den iyisi yoktu. Birlikte eğlenir, avluda koşmaca oynar, boyuna gülerdik. Cemile çok güzeldi. Uzun boyluydu, incecikti. Düzgün saçlarını sımsıkı örer, boynunun iki yanından sarkıtırdı. Beyaz yazmasını bağlardı başına. Esmer tenine o beyaz yazma nasıl da yakışırdı. Gülümsediği zaman simsiyah, badem gibi gözleri ışıl ışıl olurdu. Bir sevda türküsüne başlamaya görsün. Sevdayla tutuşurdu gözleri. Köyün yiğitleri, hele cepheden dönenler, onu görünce büyülenirlerdi sanki. Gözümden kaçmazdı. Cemile herkese takılmayı severdi. Ama karşısındaki biraz ileri giderse ağzının payını verirdi. Pek hoşlanmazdım bundan. Çocuklar ablalarını nasıl kıskanırsa ben de Cemile'yi öyle kıskanırdım. Yanında bir delikanlı görsem hemen araya girerdim. Şöyle bir kabarır, ters ters bakardım delikanlıya. Yavaş gel, o benim ağabeyimin karısı, sahipsiz belleme der gibi. Böyle durumlarda lafa karışır, karşımdakileri alaya almak isterdim. Beceremeyince süngüm düşerdi, küskün küskün bir yana çekilirdim. Delikanlılar gülmekten kırılırlardı. Şuna bak, kız herhalde yengesi olacak. Allah Allah, sahi yengesi mi acep? Kendimi tutmaya çalışırdım. Kulaklarım kor kesilir, gözlerim dolardı. Ama Cemile, yengem, beni anlardı. Yüreğinden kopan kahkahaları bastırır, ciddi bir havaya bürünürdü hemen. Sonra da bir güzel haşlardı delikanlıları. Ne yani? Evli barklı kadınların işi yok da sizinle mi kırıştıracak? Belki sizin orada adet öyledir ama bizim kitabımızda yoktu bu. Gel ki içine bala, sen onlara kulak asma. Sonra başını geriye atar, çalımlı çalımlı yürür giderdi. Yolda kendi kendini gülümsediğini görürdüm. O gülümseyişte hem tedirginlik hem de bir çeşit sevinç vardı. Belki de sersem çocuk, canım istese beni kim tutabilir sanki? Bütün aile karşıma çıksa yine bildiğimi okurum diye düşünürdü. Susardım, hiç konuşmazdım. Evet, kıskanıyordum Cemile'yi, ona tapıyordum. Yengem olduğu için, güzel olduğu için, kimseye aldırmadığı için gurur duyuyordum. Dostluk. Birbirimizden saklımız gizlimiz yoktu. Savaş sırasında köyde pek az erkek kalmıştı. Bunu fırsat bilen bazı gençler küstahça davranıyor, kadınları hor görüyorlardı. Ne diye peşlerinden koşacaksın, elini sallasan ellisi diyorlardı sanki. Bir keresinde ot biçerken uzak akrabamız Osman, Cemile'ye sataşmaya kalktı. Bütün kadınların kendisine tutkun olduğunu sananlardandı Osman. Cemile onun elini tersiyle itti. Gölgesinde dinlendiği saman yılının altından kalktı. Rahat bırak beni, dedi öfkeyle. Senin gibi aygırlardan da başka bir şey beklenmez ya. Osman saman yılının altında kala kaldı. Nemli dudaklarını büzerek, kedi erişemediği ciğere pis dermiş, diye söylendi. Ne diye ağıra satıyorsun kendini? Aslında için gidiyor. Cemile hırsla döndü. Gidiyorsa gidiyor. İşim kalmadı da sana mı yüz vereceğim? 100 yıl dul kalırım da senin gibilerin suratına bile tükürmem. Midemi bulandırıyorsun. Savaş olmasaydı kimse selam bile vermezdi sana. Osman sırıtarak, iyi ya işte, savaştayız. Kocanın kamçısını yemediğin için kuduruyorsun, dedi. Ah, benim karım olacaktın ki sen, başka türlü konuşurdum. Cemile az kalsın üstüne atılacaktı onun. Ama değmez diye cevap vermedi. Kinle bakıyordu Osman'a. Tiksintiyle tükürerek yabasını aldı, oradan uzaklaştı. Saman yığının ardında bir arabadaydım. Cemile beni görür görmez yolunu değiştirdi. Anlamıştı içimden geçenleri. Sanki o değil, ben aşağılanmıştım. Öyle bir duygu vardı içimde. Canım sıkılmıştı. Cemile'yi azarladım. Onun gibilere niye yüz veriyorsun? Bunlarla konuşmaya bile değmez. Cemile gün boyunca bir yağmur bulutu gibi sıkıntılıydı. Ağzını açıp tek kelime söylemedi. Gülmedi de. Arabamı sürüp yanına yaklaştım. Yabasını bir saman yığınına sapladı. Kaldırdığı samanı yüzünün önünde tutuyordu. Acısını gizlemek istiyordu sanki. Hiç durmuyor, boyuna çalışıyordu. Arabayı çabucak doldurdu. Uzaklaşırken dönüp ardıma baktım. Yabasının sapına dayanmış düşünüyordu. Ansızın irkilip işine koyuldu yine. Son arabayı da yükledikten sonra uzun uzun güneşin batışını seyretti. Başka her şeyi unutmuştu dünyada. Orada, Irmağın ötesinde, Kazak bozkırının sonunda hasat güneşi bir tandır gibi alev alevdi. Dağınık bulutları kızartarak alacakaranlığın gölgelerine bürünmüş mor bozkıra son ışıklarını saçarak ağır ağır batıyordu. Cemile bir mucizeye tanık oluyormuş gibi hayranlıkla seyretti güneşin batışını. Yüzü ışıl ışıldı. Aralık dudaklarında bir çocuk gülümsemesi vardı. İşte o zaman hala dilimin ucundaki söylenmemiş azarları cevaplandırdı. Kaldığımız yerden konuşmaya devam etti. Artık düşünme onu, Kiçine Bala. Sen ona bakma, değmez. Güneşin solan ucunu seyrederek sustu. İçini çekti sonra. Düşünceli düşünceli. Osman gibileri insanın yüreğinden geçenleri ne bilir? Kimseler bilmez bunu. Belki de bunu bilecek tek adam bile yok dünyada, diye ekledi. Ben tam atları çeviriyordum ki Cemile koşa koşa kadınların yanına gitti. Gülüşmeye başladılar. Ansızın nasıl değişivermişti? Aklım ermedi. Belki güneşin batışı rahatlatmıştı onu. Belki de bütün gün çalışmak mutlu kılmıştı. Arabada oturup Cemile'ye baktım. Başından beyaz yazmasını çıkarıp biçilmiş gölgeli çayırda bir kızın ardından seyirtiyordu. İki yana açmıştı kollarını. Rüzgar eteğini savuruyordu. İçimdeki bütün sıkıntılar uçup gitti ansızın. Osman serserisinden bize ne? Atları kırbaçlayarak de diye bağırdım. O gün küme başkanının sözünü dinledim. Babamın eve gelip saçlarımı kesmesini bekledim. O arada oturup ağabeyim Sadık'ın mektubuna cevap yazdım. Bu işin bile belirli kuralları vardı. Kardeşleri mektuplarını babama yazarlardı. Postacı zarfı anama verirdi. Onları okumak, cevaplandırmak ise benim görevimdi. Daha zarfı açmadan Sadık'ın neler yazdığını kelimesi kelimesine bilirdim. Mektupları bir sürünün koyunları gibi birbirlerine benzerdi. Sadık hepimize sağlık dileyerek başlardı mektubuna. Sonra şöyle derdi. Bu mektubumu mis kokulu yemyeşil Talas'ta oturan akrabalarıma, saygıdeğer büyüğüm babam Yolcu Bay'a postayla göndermekteyim. Sonra anama, anasını hepimize sırayla selam ederdi. Ardından köyün aksakallarının, yakın akrabalarımızın sağlıklarını sorar, sanki aceleyle eklenmiş bir cümleyle mektubunu bitirirdi. Karım Cemile'ye de selam ederim. Tabii anası babası hayattaysa, köy aksakallarla, hısım akrabayla doluysa önce karısına selam edemez insan. Hele mektup hiç yazamaz. Yalnız Sadık değil, aklı başında herkes böyle yapardı. Yerleşmiş bir gelenekti bu. Tartışma götürmezdi. İyi olup olmadığını düşünmezdik bile. Hem ne önemi vardı zaten? Uzun zamandır yolu gözlenen mektup ortalığa mutluluk saçardı. Anam birkaç kere okuturdu mektubu. Sonra kağıdı nasırlı ellerine alır, uçup gidecek bir kuşmuş gibi dikkatli tutar, sert parmaklarıyla üçgen biçiminde katlardı. Gözyaşları içinde titreyerek, ah yavrucuklarım, mektuplarınızı muska gibi saklayacağız, derdi. Anasının, babasının, akrabalarının nasıl olduğunu soruyor. Nasıl olacağız? Bize ne olacak? Köyümüzdeyiz işte. Asıl siz nasılsınız? Arada bir iki satır yazıp sağlığınızı bildirin yeter. Başka bir şey istediğimiz yok. Anam uzun uzun bakardı kağıda. Sonra mektubu küçük bir meşin keseye, öteki mektupların yanına koyar sandığa kaldırırdı. Daha öncekiler gibi Sadık'ın bu mektubu da Saratov'dan postalanmıştı. Orada hastanedeydi Sadık. Allah'ın izniyle güzden önce köye geleceğini yazıyordu. Aynı şeyi eski mektuplarında da yazmıştı. Kavuşacağımız günü hasretle bekliyorduk. Postacı geldiğinde Cemile evde olursa mektubu okumasına izin verilirdi. Kağıdı daha eline alırken kızarırdı yengem. Satırları yutarcasına okur, okudukça omuzları çöker, yanaklarının kızartısı geçerdi. Kaşlarını çatardı. Sonra satırlara bakmazdı bile. Ödünç aldığı bir şeyi geri veriyormuşçasına mektubu soğuk soğuk anama uzatırdı. Anam gelinin halinden anlar, onu neşelendirmeye çalışırdı. Sandığı kilitlerken ne var derdi. Sevineceğine kederlendin. Sadece senin kocanı mı aldılar askere? Üzülen bir tek sen misin sanki? Bütün millet kan ağlıyor. Herkes gibi katlanacaksın. Senden başka yalnız kalan, kocasını özleyen yok mu? Ne kadar üzülürsen üzül. Sen ol, üzüntünü kimseye belli etme. Kendine sakla. Cemile bir şey demezdi. Ama kederli, inatçı yüreğiyle konuşurdu sanki. Ah anacığım, anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Evde kalmadım o gün. Geceleri uyuduğum harman yerine gittim. Atları yonca tarlasına salıverecektim. Kolhoz başkanı hayvanları orada otlatmamıza izin vermiyordu. Ama atlarımızın besili olmalarını istediğim için aldırmıyordum bile. Geniş hendekte gözden ırak bir yer vardı. Üstelik gecenin karanlığında kim fark ederdi? O gece atları çözüp de otluğa götürdüğümde hendekte 4 at daha gördüm. Öfkelendim tabii. 2 atlı bir arabanın sürücüsü olarak öfkelenmeye de hakkım vardı doğrusu. Öteki atları hemen kovalamayı, benim otluğuma giren o saygısızı iyi bir ders vermeyi kararlaştırdım. Ansızın Daniyar'ın 2 atını tanıdım. Daniyar, o gün küme başkanının sözünü ettiği delikanlıydı. Ertesi sabahtan itibaren birlikte çalışacağımız için atlarına ilişmedim. Harman yerine döndüm. Daniyar oradaydı. Arabasının tekerleklerini yağlamış, oku pekiştiriyordu. Daniyar, hendekteki atlar senin mi? Diye sordum. Ağır ağır başını çevirdi. İkisi benim. Ötekiler? Onlar neydi adı? Cemile'nin yengen mi olur? Evet. Küme başkanı getirdi onları. Göz kulak olmamı söyledi. Atları iyi ki kovalamamışım. Gece bastırdı. Dağlardan kopup gelen akşam rüzgarı dindi. Harman yerinde çıt yoktu şimdi. Daniyar bir saman yığının altına yanıma uzandı. Bir süre sonra kalkıp ırmağa doğru yürüdü. Sırtı bana dönük, elleri arkasında, ırmak kıyısında durdu. Başını yana eğmişti. Uzun incecik gövdesi ay ışığında baltayla yontulmuş gibi duruyordu. Suların sesini dinliyordu galiba. Gecenin sessizliğinde kayalardan akan ırmağın sesini. Kim bilir, belki de benim duymadığım sesler, fısıltılar geliyordu kulağına. Geceyi yine ırmak kıyısında geçirecek diye düşündüm. Gülümsedim. Daniyar köyün yeğenlerindendi. Günün birinde bir çocuk koşa koşa gelmiş, yaralı bir asker gördüğünü söylemişti. Kim olduğunu, nereden geldiğini bilmiyormuş. Ortalığı ne büyük bir heyecan sarmıştı. Cepheden bir dönen olsa, köyde kim varsa yanına gider, elini sıkar, hısım akrabasını görüp görmediğini sorar, son haberleri öğrenmek isterdi. Bu köresinde öyle bir şamata koptu ki, anlatılacak gibi değil. Herkes, kardeşim mi acaba, yoksa eşkıyanın biri mi diye merak ediyordu. Orağını atan köye koştu. Daniyar bizim köydenmiş meğer. Çocukken yetim kalmış. Tam 3 yıl ev ev dolaşıp bakıldıktan sonra çakmak bozkırındaki kazakların yanına gitmiş. Ana tarafından akrabaları varmış kazakların arasında. Köyde de kimi kimsesi olmadığı için unutulmuş. Köyden ayrıldıktan sonra ne yaptığını soranlara kaçamaklı cevaplar verirdi. Zor günler geçirmişti anlaşılan. Yetimliğin acı tasından içmişti. Hayat onu önüne katmış, bir taş gibi oradan oraya yuvarlamıştı. Uzun süre çakmak bataklıklarında koyun gütmüş, biraz büyüyünce çölde hendek kazmış, devletin kurduğu yeni pamuk çiftliklerinde, Taşkent'teki Angren madenlerinde çalışmış, sonra da askere gitmişti. Köylüler Daniyar'ın doğduğu yere dönüşünü sevinçle karşılamışlardı. Eh işte diyorlardı. Döndü dolaştı köyüne geldi. İçecek suyu varmış burada. Dilini de unutmamış. Ara sıra kazakça sözler de ediyor ama pek hala konuşuyor. Masallardaki kıvrak tulpar bile sonunda kendi sürüsüne kavuşur diyordu aksakallar. Adam ana yurdunu, halkını yüreğinde taşır. İyi ki geldin. Hem bizi hem de atalarının canlarını sevindirdin. Allah'ın izniyle Almanların defterini dürüp huzur içinde yaşayacağız. Sen de herkes gibi bir yuva kurarsın. Senin ocağının da bacası tüter. Daniyar'ın soyunu sopunu iyice araştırdılar. Böylece köyümüzde yeni bir akraba, Daniyar ortaya çıktı. Derken orozmat bu uzun boylu, topallayarak yürüyen, hafifçe kambur askeri tarlaya getirdi. Daniyar sırtına kaputunu atmış, orozmatın atına yetişmek için hızlı hızlı yürüyordu. Orozmat kısacık kalmıştı onun yanında. Irmak kuşlarına benziyordu. Çocuklar onları yan yana görünce gülmeden edemediler. Daniyar'ın yarası iyileşmemişti. Bacağı da kas katıydı hala. Ekin biçemezdi. Biz çocukların yanına kırpma makinesini verdiler onu. Ne yalan söylemeli, pek hoşlanmamıştık Daniyar'dan. Bir kere bizimle senli benli olmuyordu. Pek az konuşuyordu. Konuştuğu zaman da bambaşka şeyler düşünüyor gibiydi. O düşünceli gözleriyle adamın yüzüne bakarken bile karşısındakini görüp görmediği anlaşılmıyordu. Herkes zavallı, onca dövüşten sonra kendine gelememiş diyordu. İşin garibi bu düşünceli hallerine rağmen hızlı çalışırdı. İşinin ustasıydı. Çalışmasına bakan da neşeli bilir sanırdı onu. Belki mutsuz çocukluğu duygularını, düşüncelerini gizlemeyi öğretmişti ona. İçine kapanıklığı öğretmişti. Kim bilir? Daniyar'ın kenarları sert çizgilerle kaplı ince dudakları pek açılmazdı. Gözleri hüzünlüydü, acılıydı. Yorgun yüzündeki tek canlılık belirtisi kaşlarıydı. Bazen hiç duymadığımız bir sesi duyar, dikkat kesilirdi. Kaşları kalkar, gözleri garip bir ateşte yanardı. Yüzünde bir sevinç belirir, uzun sürede silinmezdi. Hepimiz garip bulurduk onu. Başka tuhaflıkları vardı. Akşamları atlarımızı çözer, yemeğin pişmesini beklerken çadırın önünde toplanırdık. Daniyar gözetleme tepesine çıkar, karanlık basıncaya kadar da orada kalırdı. Ne yapıyor orada, nöbet mi bekliyor diye gülüşürdük.
Ayrım sonu.